Yalnız bir şey söyleyeyim mi Pınar? Hı. Bu şarkısı benim çocukluğumdan çok iyi bildiğim bir şarkısıydı. Ferdi Özbeğen'in Aşkımız Eski Bir Roman şarkısı. Siz çocuktunuz, bilmezsiniz. Tony de marjinaldi, Levanten de, o da bilmez. Bakayım, neredeyim ben? Neredeyim şu an? Hah, tamam, şuradayım. Ben neredeyim? Şu anda kaç yılındayız? Adeta hepsini karıştırdım. Radyo Karavan'da hepiniz Arabex Forever'a hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Pınar'cığım hoş geldin. Brutella Pınar. Öncelikle bugünkü programımızla Ferdi Özbeğen'i saygıyla anıyoruz.
Rahmetli. Bir facia zamanı geldi.
Evet. El Fatiha diyerek programı. Bak ama Periskop'un çok seyircisi var, ona göre valla linç otobüsleri kalkar ağzımıza.
Hiç Periskop'tan linç olmamıştım. Çok değişik, çok heyecanlıyım şu anda. Mutlaka bir yerden linç yerim diye düşünüyorum ben.
Evet, programımız esnasında hem Periskop'tan canlı yayınımız var, hem de güzel bir şekilde radyomuzdan da canlı olarak şarkılarımızı, Ferdi Özbeğen'in en güzel eserlerini, doğru mu?
Doğru tabii ki.
Buradan sizlere dinleticiyiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet Pınar.
Ferdi Özbeğen'i araştırırken güzel Türkçesinden de dem vuruyorlar.
Evet. Çok beyefendi adam.
Haza.
Ama ben onu çok beğenirdim çocukken. Ta ki gay olduğunu öğrenene kadar hayatım kararmıştı. Abi kimin ben yakışıklı olup beğenirsem, herkes gay çıktı çocukluğumda.
Benim mesela Ricky Martin'di o. Çok beğenirdim, çok aşıktım.
Ricky Martin'e senin tabii aramızda epey yaş farkı var. Senin yaşın onu tutuyor.
8 benim... yaş var o da yani, ne olacak?
Olur mu ya 8 yaş? 2 yaşın bile önemi var.
Uşak atlıyor bir yerde. Hocam.
Tabii abi, ayın bile önemi var. Mesela 8 ay Memo'dan büyük birisi oluyor, görüyorum abi, belli ama yani oluyor. Anladın mı? 8 ay bile çok önemli yaş farkında. Mesela ben Rock Hudson çocukken çok beğenirdim.
Ben adam, ona yetişemedim işte.
Rock Hudson, o güzel manitaydı. Mesela AIDS'ten öldü, düşün yani. Dünyaya ilk AIDS'ten ölen adam galiba o.
Dünyaya AIDS'i ilk getiren insan.
İlk getiren insan. Düşünsene yani, bir de hayal kırıklığımın derecesini düşün.
Hayır, bir de gay olmasa sana ne faydası olacak? Hani bir geleceğiniz mi vardı sen gay oldu diye
ama
üzülüyorsun?
Ama bir travma yaratıyor bu. Bir travma hafiften. Mesela benim ilk gayle aşık oluşum şöyle olmuştu. Annemin bir çok görüştüğü bir konken arkadaşı vardı. Çok da böyle asil bir aileydi. Oğulları vardı. Yakışıklı bir oğlandı. Annesi hep şey derdi. Seni, ismini de hatırlamıyorum ama diyelim ki Mert. Seni Mert'le evlendireceğiz Ayça derdi. Ben de 4-5 yaşlarındaydım. Ondan sonra 5-6 yaşlarındayım ya da. Ay ben bu çocuğa bir aşık oldum. Hiç yüzünü görmesem bile. Tony 5-6 yaşlarında bir çocukla annesi diyordu ki evlendirelim bunu Ayça. Aman ben Ayça'ya o bizim oğlanı alacağım derdi. Herif sonra büyüdü, bizim yaşlar büyüdü. Ana bir pala bıyıklı bir herifle geldi. Almanya'da yaşıyordu. Sonra manitasında olmuş, almış gelmiş.
Kendinde pay çıkardın mı benimle evlenmek için gay oldu dedin mi içinden?
Sırf evlenmemek için gay oldu. Git oraya. Pırtık buraya gel. Bu çok evet, mutfak
ama
kısmına geçmesi yasak.
Akıllı duruyor.
Aa, çok sinsi sinsi. Vallahi çok sinsi.
Ne zamandan beri akıllıların adı sinsi olmuş Ayça?
Demin bu kerize sinsi dedim de hemen işte kaldıramıyor lafları. Evet, Ferdi Özbeğen'e dönecek olursak. Ferdi Özbeğen öncelikle çok kaliteli bir adamdı.
İzmirli hemşerimiz.
Çok beyefendi, çok kaliteli bir adamdı. Evet, harbiden. Evet. Duruşunda bir asalet vardı. Diğer arabesk ve fantazi müzik söyleyenlerin aksine onda güzel bir asalet. Yani duruşunda ve ifadesinde büyük bir asalet vardı. Artık özel yaşantısında ağzı bozuk muydu benim gibi? Sanki bana öyle bir...
O yönüyle öne çıkmamış. Ağzı bozuk yönü yok. Herkes şey diyor, gayet beyefendi.
Beyefendi bir adam. Ben öyle hatırlıyorum.
Şimdi annesi Ankaralı Katolik bir Ermeni aileden gelen Anita Özbeğen.
Aman ne diyorsun anam? Affedersin, Ermeni miymiş annesi?
Affedersin, Ermeniymiş. Anita'ymış ismi ama Afet diye şey yapmışlar. Demek ki hani şey yapmayalım diye. Sorun yaşamayalım diye Türkçe bir isim almış.
Afet. Anita.
Anita'ymış. Babası ise Girit göçmeni Hasan Özbeğen'miş.
Gördün mü? Bak ismini değiştirmemiş yani Ferdi Özbeğen.
Değiştirmemiş.
Ama güzel isim.
Bak bunca aydır program yapıyoruz. İsmini değiştirmeyen nadir insanlardan biri.
Evet. Sibel Can'ın da farklıydı değil mi yengenin?
Sibel Can aynı galiba.
Hadi ya.
Aynı.
Yok değildir abi.
Sibel Can.
Hatırlamıyorum.
Aynı
değil. Bizim dinleyiciler de kuş beyinli olduğu için.
Babasının bence... Engin Can olduğunu biliyorum.
Engin Can.
Oğluna da Engin Can ismini koydu ya, Sibel Can. Bahriye Tokman hatırlarsın ama.
Kimdi o?
Kibariye.
Kibariye ana.
Neşe Can Göktürk.
Neşe Karaböcek.
Evet. Ferdi Özbeğen 1941'de doğmuş. annesiyle babasının ikinci evliliğinden.
Abi 1941'li miymiş? Annemden bir yaş küçükmüş. Vay be. O kadar işte, yaşlı sanki gencecik adam gibi.
Ama şey yani genç yaşlılık kısmını pek görmedik biz.
Ben Ferdi Özbey'ini kime benzetiyorum biliyor musun?
Kime?
Deniz Baykal'a.
Aa.
Benzemiyor mu? Aç bir bak.
Daha az hormonsuz gibi.
Hayır, ikisi de aynı hormondan gibi.
Hayır, Deniz Baykal daha böyle bir sanki içinde bir dolgu varmış ya, gibi duruyor. Ya bir
gözlerini belertiyor.
Çekik böyle.
Çekiyor gözlerini öyle bir, galiba botoks yaptırıyor Deniz Baykal diye düşünüyorum ben.
Diğeri daha düz böyle.
Çünkü onun dönemine botoks çok denk gelmedi. O bir de fazla botoks yaptırmadı diye düşündüm. Yaptırsaydı da hafif yaptırdı. İhtiyaç Ferdi Özbeyen.
Duymadı galiba.
Bilmiyorum yani, ama yok zannetmiyorum.
Ferdi Özbeyen çok kilo aldı ama son zamanlarda,
evet,
bayağı.
Çok kilo
piyano
aldı.
Piyanoyla beraberdi böyle otururken.
Bir çöp miyim?
Beyaz piyanosuyla. Şimdi birazdan anılarına geçeceğiz. Bir anısında şey diyor. Bir tane beyaz piyano almışlar. Çalıştığı pavyonda adam elden düşme bir piyano almış. Piyanoyu çalarken piyano patlamış.
Niye? Gazlı mıymış?
LPG'li.
Allah Allah, o da enteresanmış.
Önündeki
bak,
nota sehpasından kurtulmuş. Öyle anıları da var. Türkiye ilk elektro klavyeyi getiren de Ferdi Özbeğenmiş bu arada.
Hadi ya. Hı-hı. Vay ya. Rıza elektri poda. Rıza
silahlı
poda değildi yani.
Rıza silahlı
poda. Daha genç nesil o.
Nişanlısını biliyor musun sen? Nilüfer'le nişanlanmışlar onlar bir ara.
Hadi ya.
Evet, bayağı böyle magazin dergilerinde çıkmış. Allah'ım çok şaşırmıştım.
Vay anasını, Nilüfer'le. Burnu mu nişanlanmış?
Burun farkıyla da ayrılmışlar zaten. Kurabiye canavarına döndü. 11 yaşındayken ortaokula birlikte özel müzik...
Ortaokula ne? Ortaokula kitabı. Ortaokula iltihabı geçirmiş.
Özel müzik eğitimine başlamış. Aha. 1960 yılında Özel İzmir Koleji'ni bitirdikten sonra.
Oo, demek ki zenginceymiş
tabii,
ailesi
tabii.
Özel İzmir.
Ama bir kırılma noktası oluyor zenginliğinin. Onu da anlatacağım birazdan.
Kumar, karı kız, baba.
Baba tabii ki.
Baba tabii ki.
Onun da uzunun kısası varmış anladığım kadarıyla.
Bir şey söyleyeceğim. Daha şimdiye kadar bir babadan hayrı gelen daha bir ünlü görmedik. Yani bir şurada babasından yana yüzü gülmüş daha hiç görmedik daha.
Selami Şahin hayatını anlatırken de babasıyla ilgili, babası şey yapıyor, ölüyor. Sonra okulu bırakıyor ve çalışmaya başlıyor. Ferdi Özbeğen de babası öldükten sonra birçok borç kalmış. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanmış.
He.
63'te babası ölünce eğitimini yerde kesip şey yapmış. Pavyonlarda çalışmaya başlamış.
Ama çok ünlü, iyi, başarılı bir müzisyen. Abi bak, başarılı insanların tarihine bak. Hepsinin babası ölmüş abi.
Babaları... Yani benim başarısız olma sebebim babamın hayatta olması mı acaba? Yine kazık yedim babamla ya.
Oğlum babam ölmeyerek size en büyük kazığı hatta benim yok.
Yeşil yoldaki o dev gibi. ama bir taraftan da hani kriz fırsat muhabbeti var ya Açı.
Evet.
O da şey olmuş olabilir. Hani babası ölmese mesela şeyin, Ferdi Özbey'in okulu yarım bırakmayacaktı.
Evet.
Diplomat olmak istiyormuş.
Evet.
Belki Ferdi Özbey'in hayatımıza girmeyecekti.
Evet.
Böyle bir sebepten dolayı.
Yok sen devam et.
Pavyona düşmüş.
Diplomat olamadım, pavyoncu oldum. Aa, üzüldüm bak şimdi adama ya vallahi. Yani pavyona düşmeseymiş diplomat mı olacakmış?
Evet. Be. Sigortalı iş olacakmış adamın.
Ha, iyi. O da güzel ha, boş ver. Hayırlısı olsun.
1965 yılında düzenlenen Hürriyet Gazetesi Altın Mikrofon yarışmasına katıldı.
Affedersin. sen yap, evet.
Ama sana gülmek zorunda kalıyorum ben.
Boş ver sen, devam et abi, bana takılma.
Ferdi Özbeğen orkestrası olarak katılmış. Yarışmada Kes Kes ve Sandığımı Açamadım. Yalnız Sandığımı Açamadım nasıl bir şarkıdır?
Sandığımı Açamadım.
Sandığını Açamadım. Açalım açalım abicim diye böyle.
Ay, Numan amca esprisine giden yola girmişiz.
Numan amca geliyor gibi döndü. Numan amca, Ferdi Özbeğen yarışmaya katılıyor ve şarkının ismi Sandığımı Açamadım.
Bak annem Alsancak'ta çocukluğunu geçirdi ve Ferdi Özbey'ini o büyütmüş.
Hadi lan.
Vallahi
nasıl
konuşuyormuşlar
ya?
Annesiyle.
Hadi ha? Be abi ha? Esas magazin buradaymış lan.
Ama o kadar, bilgim bu kadar.
Annen nasıl büyütmüş Ferdi Özbey'ini?
Yani bakmış ona, annesiyle arkadaşmış annesi.
Anita abla.
Evet, benim annemin de adı Anita.
Aa,
evet.
Ana.
Gördün.
Gördün kız, bunlar gavurmuş hepsi. Aha. Daha. Gördün mü? Enişteniz valla hiç öpmeyin, Ferdi Özbeğen'in biz hısmıyız.
Eve gelen aşureleri içiyor mular, döküyorlar mı? Mahalle karıştırırız.
Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu Periskop'taki yayının amacı nedir diye soranlar var. Biliyorsun bizim dinleyici, Periskop sadece bizim dinleyicilerin değil, normal Periskop'a üye olan ve canlı yayında bizi gören insanların da, yani Hanzo'ların da rahatlıkla ulaşabileceği bir yayın mecrası. Dolayısıyla biz buradan söyleyeyim, biz bir radyoyuz. Radyo Karavan'la, şurada da görüyorsunuz şu gördüğünüz şey Radyo Karavan. Ve ora radyokaravan.com'da şu anda bir Arabex programı olmakta. Programımızın adı da Arabex for Eva. Kendisi Pınar, Durutella Pınar'la birlikte.
Ve internetten yayın yapıyoruz. Radyo frekansından değil. Evet. İnternetten dinleyebilirler bizi.
Evet. Radyokaravan.com'u açarsanız Allah'ın ajları görebilirsiniz. Güzel muhabbetimiz var. Buradan da seyredebilirsiniz gerçi.
Eğer derseniz ki diğer programlar, arşiviye tıkladığınız zaman diğer bütün programları dinleyebilirler,
evet,
değil mi?
Evet. Pek çok programımız var. Radyokaravan.com'a girdiğinizde hem çok programlarımızı hem şu andaki programında geçmiş bölümlerini dinleyebilirsiniz. Allah'ın ajları diyerek programımızı devam ettiriyoruz. Evet, çok antipatik görünüyor ama bizim de işimiz bu. Antipati bizim işimiz. Evet, Ferdi Özbeğen'e devam ediyoruz. Demek Özel İzmir Koleji'nde okumuş. Vay be, Özel İzmir Koleji de değil.
Hala var.
Aa, bir dakika, o şey değil mi? İzmir'in Amerikan değil mi?
İzmir Koleji de var. Özel İzmir Koleji var. Babasının Türk Koleji işi var. Babasının işi gözükmüyor şu anda. Zengin olarak ben nitelendim. Meslek olarak zengin. Babası öldükten sonra işte okulu bırakıyor ve üniversiteyi de bırakıyor. Dönüyor pavyonlara. Onun da içinde varmış demek ki. Böyle şarkı, türkü seviyorsa.
Bir de bak, 1941'li. Hayır, gay olduğunu anlatmak için çok çok çok eski bir çağ bu. Hı. O zamanlar o kadar çok gay insan var ki evleniyor, çocuk yapıyor. Sırf çevreye karşı ayıp olmasın diye hiç istemedikleri bir hayatı iğrene iğrene yaşıyorlar. Ama Ferdi Özbeğen bir de halkın önünde, halka mal olmuş, onlara sürekli bir taviz vermek ve o dönemin insanlarına, düşün, Zeki Müren Türkçesiyle sürekli çok saygılı, böyle beyefendi gözükmek zorunda kalınılan bir dönemin insanı. Hı hı. Dolayısıyla en iyi bu hayatı pavyon ortamında yaşayabilir. Kendini ifadeyi, kendini yaşamayı, olduğu gibi kendini yaratabilmeyi ancak bu pavyon ortamında yapabildi demek
ki. En özgür alanı o sahnedir değil mi sanatçının?
Evet, güzel özetledin.
Zeki Müren dedin. Hemen Zeki Müren'le ilgili bir şey, ne derlerdi eskiden böyle? Parantez. Öyle mi derlerdi?
Antiparantez.
Antiparantez. Nasıl antiparantez böyle?
Antiparantez.
Ferdi Özben yıllar sonra bir gazeteye konuşmuş. Demiş ki Zeki Müren'le çok yakındık. Zeki Bey içten içe benden hoşlanırdı. Ama bunu belli etmezdi.
Pavyona gittin mi diyor teyze diyor bize. Ne fena. Anam.
Geceleri beni dinlemeye gelirdi. Gündüzleri birlikte denize girer, cilveleşir, gırgır yapardı.
Zeki Müren'le mi?
Denize nasıl cilveleşiyor olabilir? Su mu atıyorlardı böyle?
Su atıyor demek böyle böyle.
Bak, fişkiye yaptım diye böyle. Zeki Bey bir gece bir saatten sonra başka bir boyuta geçerdi. Kurt adam.
Dur, ben de başka bir boyuta geçtim. Başka boyuta geçtim. Evet.
O boyut bana pek uymazdı. Ne boyutuysa artık, paralel evrende Zeki mi?
Abi, önemli olan boyutu değil. Geceleri düştüm.
O boyut bana uymazdı, odama çekilirdim. Ama kilitliyor odayı, arkasına dolabı koyuyor. Geliyor boyut. Bir boyut yaklaşmakta.
Nasıl bir boyutsa?
Kara delik içine çekecek boyut. Teklif almadan asla teklif etmezdi. Ha.
Yalan ya, Allah aşkına bırak.
Ölmüştün, arkasından konuşulmadı.
Allah rahmet, gani gani rahmet eylesin, bir şey dediğimiz mi var? Biz
o gerçekten yüzden bana karşı hep özel bir saygısı olmuştur. Hmm. Ya aslında bunu böyle cümle cümle irdelesek bayağı bir konu çıkıyor oldu. Sen bıyıklı gözünü takmasan aslında ben de ciddi olacağım ama.
Yo, ben gayet ciddiyim.
Dipnotumuzu da açtıktan sonra tekrar hayatına dönüyorum açıkçası.
Evet tabii, çok sevinirim.
1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özben'le 45 dakikayı çıkardı. Acaba tutar mı endişesiyle yapılan bu albüm kısa sürede büyük bir satış rakamına ulaştı.
Evet.
Şimdi böyle satış rakamına birdenbire zengin olan insanlar ilk önce ne alırlar Ayça?
Araba.
Evet. Uzun araştırmalar
ama sonucunda... ajlar araba alır, daha da ajlar ev alırlar. Ha. En ajlar para biriktirip ev alırlar.
Daha... Bence en ajlar kralını boşarlar önce.
Ha, o zaten. Ha.
Must.
Zaten. Biz şu anda hani unisex bir şeyden bahsediyoruz ama. Hani gay olmak da filan da içinde.
Onun da araba, yani bütün parasını arabaya falan yatırmış. sürekli araba değiştirirmiş.
Hadi ay bizim gibi hiç evleri yok. Hep araba almaya çalışıyor. Lan bir kafan sokacak ev al önce. Araba senin neyine.
1978 yılında.
Hele bir de onu geçtim. Beymen'den giyinirler. Ne evi var ne arabası var. Otobüse biner Beymen takımlarla.
Ne alaka? Ben bile artık otobüse bilmiyorum Ayça. Nasıl insanlar biniyor hiç aklım almıyor.
Aa otobüse mi biniyor?
1978 yılında Orhan Gencebay'ın plak şirketi Kervan Plak'a geçerek Ferdi Özbeğen'le sohbet.
Kervan biliyorsun karavan demek.
Kervan öyle mi? Aa. Kervan yolda düzülür ayrıca. Ay, bir fikrin var mıydı bununla
ben
ilgili?
Ben böyle düzülmeli laflardan hoşlanmıyorum. Birincisi, ikincisi kervan.
Aa, kervan. Tabii, günümüze kervan karavan olarak gelmiş değil mi?
Tabii oğlum. Karavanın simgesi deve kine.
Aa.
Tabii oğlum. Sen ne sandın?
Karavana sormuşlar neden?
Nerem doğru demişler. Karavan demiş nerem doğru ki.
1979 yılına teşekkürler ve 80 yılında mutluluklar albümlerinin hayranlarına sundu diyor. Hı. Sanırım o yıllar en popüler olduğu yıllar değil mi?
Ferdi Özbeğen iyiydi. Özbeğen. O dönemler çok iyiydi. 10 numaraydı.
Şimdi piyanoyla sahnelerde olmayı ilk o... Daha önceden böyle klavye falan vardı.
Rıza Silahpapa da ondan arakladı.
Ama Rıza Silahpapa da şarkı söylüyor muydu?
Aa tabii ki.
Söylüyor muydu?
Aa tabii ki söylüyordu. Ay, hiç gevrek
hiç
sesiyle.
Hiç haberim olmadı. Dili hafifmiş hiç hissetmedim.
Şimdi biz bence bir Ferdi Özbeğen şarkısı dinleyelim, bir soluklanalım.
Tamam.
Ondan sonra telefonumuzun şarjı bitiyor. Şarjını da şarj edelim. Hı hı. Efendime söyleyeyim ve buyurun efendim. Bir Ferdi Özbeğen şarkısı esasen, ama biz bunu Zerrin Özer'in kardeşinden mi dinlemiştik, bir kadından dinledik bunu çok uzun süre, ama hangi hangisi olduğunu. Büklüm Büklüm.
Sezen Aksu mu söylüyordu? Sezen Aksu da sanki söyledi.
Hani beklemekle bayramda. Hani karatada ne devinde. Hani karatada ne. Bu olabilir, Sezen Aksu söylemiş olabilir. Öyle evet, bir tını evet. Oldu sanki kafamda ama olmamış da olabilir. İyi, Asuman Alman mı söylüyor? Neyse aman.
Aa, evet.
Kim söylerse söylesin abi. Herkes...
Ben Asuman Alman zannediyordum onun ismini.
O zaman bir de orijinalinden dinleyelim. Ferdi Özbeğen'den dinliyoruz. Büklüm Büklüm.
Söylesen ne beklesen yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istedin uğruna savaş vermediysen ne söylesen ne beklesen yaradandan ya da kaderinden ele geçmez İstedin uğruna savaş vermediysem sanki seni var gibi sanki yeniden doğar gibi sanki acısını, çilesini çekmediysen hani büklüm büklüm boynunda hani paramparça ruhunda hani soran gözlerine kapında bekleyen dargın anılar gibi hani büklüm büklüm boynumda hani paramparça ruhumda hani soran gözlerine kapında yargın anılar gibi. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm.
Evet, Radyo Karavan'da devam ediyoruz. Evet. Değerli dinleyenler, radyokaravan.com'dan devam ediyoruz. Kaçıranlar arşivden dinleyebiliyorlar. Eski programlarımızı da arşivden dinleyebilirsiniz.
Yorumlarınızla programımız daha da güzel oluyor.
Altına yorum yazın.
Ben okuyorum ve cevaplıyorum eğer varsa bir sorunuz.
Vallahi ben okumuyorum, hiç öpmeyeyim. Ben yıllardır doymuşum yoruma.
Açlar okusun.
Açlar okusun.
Şimdi bir röportajında Ferdi Özbeyen diyor ki, babam 1963'te vefat etti. Evet. Millete miras kalır. Bize rahmetli babamın borçları kaldı diyor.
Hep öyle ki.
Ya ben de hep öyle derim. Millete para kalır babasına, anasına. Bana da şeker ve tansiyon kalacak gibi hissediyorum. Genetik hastalıklar.
Bana babamdan küfür kaldı bol miktarda. Bir arkadaşımıza miras olarak ama limonu dik kes. Bilgisi miras kalmış. Evet. Aa. Limonu dikine kes evladım, daha sulu oluru büyük bir miras olarak çocuğuna bıraktı. Benim babamın da çok güzel küfürleri geldi bana miras olarak. Ama eğer hastalıkla ölen bir aile bireyi varsa, o mutlaka borcuyla ve en son para da bitene kadar yaşar, ondan sonra ölürler. Genelde öyle de
o son bungalow'u görecek.
O son bungalow'a bakar böyle tövbesin. Bakar o da harcandı mı?
Şurada bozukluklar kalmış. Tamam, bitti.
Bozukluk da orada gitti mi? Öyle. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Benim babam da öyle ölmüş. Hiç öpmeyeyim.
Evet. Senin babanın pastırma olayına çok gülmüştüm.
Babam rahmetli. Bir kere evet ya. Babam böbrek hastası. Dediler ki tuzlu yemek yemeyeceksin. Ana bize, ben de İstanbul'dayız. O zamanlar Trabzon'da oturuyorduk. Haber geldi ki baban komaya girmiş Ayça. Hemen Trabzon'a dönmemiz lazım. Uçağa atladık böyle jet hızıyla. Senede 1970... 8 filan. Ondan sonra
uçaklar o zaman.
Uçaklar o zaman.
Altın külçesi karşılığında kalkıyor.
Yok, kalkmıyor. Haftada bir tane uçak var ya. Yani.
Kalkmıyor.
Uçak bir tane haftada gidip geliyor. Pazarları ya da cuma, öyle bir şey yani. Onu bekledik. Ona yer yok. Beni hostes koltuğunda götürdüler.
Koridorda tutturdular.
Koridorda oturttular. Hostes koltuğunda geldim resmen.
Pilot arkası var, ister misiniz? Yok, midem bulanıyor, tekerlek üstü o diye oturmadı.
Ondan sonra abi bir geldik ki babam meğersem yarım kilo pastırma yemiş. Ve ben sonradan bu bir intihar çeşidi dediler. Bir psikoloğa pastırma. Sordum bir arkadaşıma. Aa, pastırma
ile intihar. Üstüne altın vuruş, altın çemen. Benim de öyle bir hikayem var ama hani o kadar trajik değil.
Altın çemen.
Yüksek doz.
Bak, bundan daha aşağı trajik bir şey anlatırsam beni satmış olursun. Çok trajik olmasın.
Yok yok, benimki komik, trajikomik.
Abi yok.
Abi daha bundan trajiği mi var, intihar etme kalkıyor. Bundan trajiği yok.
Kardeşim, intihar bilinçaltı, onu sonradan biz...
Ya tamam, senin trajedin üstüne trajedi koymam, kusura bakma.
Koy diyorum, ha, koy yani.
Koyamam, komik benimkisi. Bulutları dağıtmak adına da olabilir. Hani sen şimdi duygusallaştın ya.
Ben duygusallaşmadım. Herkes kendi adına konuşsun kardeşim. Nesli anacı olmuş.
Patronunuzu ezdirmeyin diyor. Burada kendi elemanını eziyor.
Ba. Yarasın ya. Oğlum biz devrimci adamız. Biz kimseyi ezmeyiz.
Şapkayla mı devrimci adamlık oluyor?
Tamam.
İçinde olacak insan.
Önce şapkayla başlıyor.
Şapka devrimi.
Şapka devrimi.
Patron çıldırdı.
Şapka devrimi.
Sivas'a gittik.
Aman İsviçre'ye gidersen Sivas. Aman ne sevindim Sivas'a gitmiş.
İç Anadolu'nun Paris'i derler oraya.
Sonra
Sivas'a gittik. Ulan Danimarka'da teyzemiz vardı, biz mi gitmedik? Sivas'ta vardı onlar. Sivas'a gidiyorduk. Ben de pastırmayı çok seviyorum. Öyle deliriyorum. Şimdi Sivas, Kayseri falan yakın ya. Oraya gidince de annem bana hemen pastırma alır orada.
Yakın mı onlar?
Tabii yakın. Yani böyle Sivas'ta da çok pastırma yenir.
Hadi ya.
Annem de hiç şey yapmazdı beni. Çok şımartırdı o bakımdan. Yarım kilo pastırma aldı, tamam mı? Ama kestirmedim de. Benim elimde bir bıçak, bir de pastırma koltuğumun altında. Nereye gidersek o pastırma bıçakla gidiyorum, tamam
abi,
mı?
Abi her çişte de mis gibi kokar o be.
Bak oraya bağlayacağım. Bir yere gidiyoruz, ben böyle ucundan kesiyorum, yiyorum, böyle gözlerim dönüyor pastırma. Çok seviyorum öyle, hala da çok seviyorum.
Ben de aslısıyım ya.
Bütün gün ben o yarım kilo pastırmayla gezdim koltuğumun altında ve hepsini bitirdim. Dayımların evinde kalıyoruz, onların da böyle iki katlı tahta bir evleri var. Üst kattaki yatak odasını da bize verdiler ve böyle sakız gibi çarşaflar, yün yataklar olur ya eski. Annemle yatıyoruz. Tabii ben bütün gece rüyamda tuvalete gidiyorum. Çişimi yapıyorum. Sabah bir kalktım. Buraya kadar çiş, annemin üstü çiş, yatak yorgan çiş ve pastırma kokuyor ev. Ve 3-4 tane çocukları vardı. Çişli abla. 13-14 yaşındayım. Genç kız olmaya başladım. O pastırma hikayesi hep o benim sinirimi bozar. Sabaha kadar o pastırma yiyip su içtim. Pastırma yedip su içtim. Sonra çıs.
Bir arkadaşım da öyle 16-17 yaşlarında, genç kız olmuş artık ve otobüs yolculuğu yapıyorlar ve korkunç böyle yemek yemiş falan, feci ishal.
Cırcır.
Evet, ve annesine demiş ki, anne ben duramayacağım, şoföre söyle ilk durakta dursun. Hı. Gitmiş demiş ki şoförü annesi.
Cırılacak kız.
Ya bir çok müsait bir yerde durabilir misiniz, çocuk çok sıkıştı demiş. Kız, çocuk dedi, koca kız 16-17 yaşlarında. Sonra
sanki altyazı kaymış gibi oluyor sen espriden önce gülünce.
Sonra adam demiş, yok kardeşim ben mola yerinden önce duramam demiş. Gıcığına denk geliyor şoförün de, anladın mı?
Allah şoförün de hayırlısını versin.
Amin amin. Ondan sonra demiş ki, anne duramayacağım, altıma sıçıyorum.
Öyle daha bundan ötesi yok zaten.
Ötesi yok bunun, anne demiş. Sonra gitmiş şoföre, bir daha annesi, ya bakın şoför bey, çocuk duramıyor. Yok kardeşim yok demiş, böyle iki kere üç kere sormuş, adam gitmiyorum deyince bu altına cırul cırul, ama mecburen durmuşlar, o kadar fena kokmuş ki otobüs, mecburen durmuşlar. Bu da böyle kahverengi herkesin yanında böyle koridordan alınmış, aşağı indirilmiş falan, böyle çok kötü.
Kakanın sıvı hali, yani gaz olsa neyse, katı olsa bir şekilde toparlarsın.
Çok kötü da. Çok kötü ya. Sıvı. Ya buna anlayış göstermesi lazım, biz buradan bütün şeylere seslenmek
emekçi
istiyoruz.
Şoför abilerimize.
Emekçi şoför abilerimize seslenmek istiyoruz.
Ders olsun ders. Bir daha dur deyince adam hemen durur zaten. Frene basar ve durur yani.
Abi benim
ne kadar boktan bir muhabbetti, farkında mısın?
O kadar olur.
Çişle girdik, bokla çıktık.
Hayır, bunlar yani. Sağlık. Sağlıkla ilgili program.
Neyse efendim, ben devam edeyim. Şimdi o biraz önce demiştim ya, piyano patlamış diye.
Piyona.
Piyano bacaksız. Şimdi bu miras yerine borç bıraktı konusunda kapatalım. Bütün borçlar pavyon hayatım boyunca ödendi diyor. Eğitimde hedefi olan bir delikanlı en iyi okullarda okuyup diplomatik hayaller kurarken hepsinden uzaklaşmış, pavyon müzisyenliğine sığınmıştı. Pavyonda çalışırken bir piyanom yoktu. Patron eski püskü bir piyano aldı. Bir gece çalarken de gök gürültüsüne benzer bir sesle infilak etti. Kasası paramparça olmuştu.
Niye acaba ya, öyle bir şey olmuş ki anlamadım.
Allah'tan nota sehpası kalkıktı da beni korudu. Aksi halde piyano patlamasından ötürü dünyada ilk can veren piyanist ben olacaktım.
Ay, hayatımda ben piyano patlaması diye bir şey duymadım ama ya.
O mekanik bir şey mi, böyle elektrikli bir şey mi piyano?
Ha evet.
Elektrikli ya, belki.
Ben sandım ki ben şey, normal akustik piyano, doğru söylüyorsun. Ork. Ama o hep kuyruklu piyano çalardı ya, beyaz. Onun için o nasıl patladı dedim.
Hilton Oteli'nde düğünlerde çalmamız için teklif yapmıştı diyor. Ertesi gece ilk düğüne çıktık. 4 aranjman parça biliyoruz, sonra repertuar tıkandı. Birbirimize bakarken Hilton'da hiç yapılmayan göbek havaları ilaç gibi geldi. Piyanoya paralar yağmaya başladı diyor.
Patlayınca mı?
Hayır, başka bir işte oyun havalarına geçiş. Ha. Hani piyanist olarak batı kaynaklı hafif müzik çalarken direkt ona geçmişler ve piyanoya paralar yağmaya başlamış. Aa. Bence oradan da devam etti o. Hani hoş geldiniz bilmem ne. Paranın nerede olduğunu görünce.
Tabii.
Sevdiğim, sevdirdiğim ve öncülüğünü yaptığım müzik türü nedir? Nasıl adlandırılır? Eğlendirici piyanist deniyor. Hiçbirimiz fazlasal değiliz ama yarattığı iş gücü keşfettiğim müziğin açtığım yolun ciddi bir ekonomik geri dönüşüdür. Bana piyanist denmesinden çok iyi yorumcu denmesini arzu ederim diyor.
Canım.
Onda derdi iyi yorumcu denmesi.
Çünkü şey. Niye? Çünkü piyanist dediğin zaman başka piyanistleri de düşman edinmiş oluyor.
Piyanist şantör var bir de. Öyle bir tanım da var ya. Hı-hı. Necdet Alp, Ümit Besen. Ama ben bugün bütün sabah şeyi dinledim. Ferdi Özbeğen şarkılarını dinledim. Harbiden iyi bir yorumcu ve kendine has. Bak hala bir
gevrek bir sesi var.
Ferdi Özbeğen ne benziyor diye çıkan hiç kimse olmadı.
Evet, hakikaten olmadı. Hı-hı. Ama yorumcu ya, onun için herhalde.
Evet.
Sesinin rengi başka türlü tabii. Hadi bir tane o şarkıyı dinleyelim mi?
Tamam.
Rock and roll dediğim.
Hadi bakalım.
Haydi o zaman bir Ferdi Özbeğen'in, bu herkes bilmiyor bunu ama biliyorsunuzdur tabii ki de, bir yerden tanıdık gelir ama genelde Ferdi Özbeğen şarkıları yazınca bu şarkının ismi çıkmaz ama bence son derece rock and roll bir şarkı. Böyle çok güzel yavaş bir yorumlamayla 10 numara bir cover olabilecek bir şarkı. Ben müzik hayatıma devam edeydim. Eğer ki ediyorum ama böyle hani sahne değil de beste mesle yaparak devam ediyorum ama eğer sahnede devam edersem bu şarkı da benim coverlarım arasına girer.
Başka bir kulakla dinleyeceğiz o zaman bu şarkıyı.
Evet, onu başka rock and roll bir kulakla dinleyin bunu.
başka sevgililerle. Sanma ki güleceğim. Round round round, down round round.
Güzel şarkı abi. Benim en sevdiğim Ferdi Özbeğen şarkısı hatta bu. Seni terk edeceğim.
Kanser olarak öldü.
Ya yazık ya.
Duymuş
çok
muydun?
Çekti
prostat
adam.
Kanserinden ölmüş. Kanserle nasıl tanıştığı ile ilgili şöyle bir açıklama yapmış. 2001 yılıydı. Bodrum'dan İstanbul'a döndüm. Dişlerimin bakıma ihtiyacı vardı. İşte dişçiye gitmiş, hı-hı, diş hekimine gitmiş. Dişlerimi doldururken bir kan telli yaptırmak istedim. PCA diye bir şey varmış, ona baktırmış. Her şey normaldi ama o yüksek çıkmış. Daha sonra bir ürologla buluşmuşlar. İlk muayeneden sonra biyopsi yapılmış ve çıkan sonuç kanser. Prostat 15 yerden birden girmiş kanser. Ve maalesef bu prostat kanseri çok çabuk ilerliyor ve çok, evet, sinsi. Hep duyuyorum ben prostattan gidenleri. Eğer bir kanser tedavisi görüyorsan diye de bir açıklama yapmış. Onu okuyayım ben. Kanser psikolojik bir hastalık. Siz ne kadar müspet ve vurdum duymaz olursanız tedaviye o kadar çok yardımcı olursunuz. Hayatı bu psikolojiyle devam ettirmek zorundasınız. Gerisini doktorlarınız çözümleyecektir diyor. Ben sağlamım, hiçbir şeyim yok sözleri size güç katacaktır, inanın. Bu görüşlerimin yanı sıra tabii ki inançlarım da var. Nedir onlar? Hayatın öğrettikleri, hani yaşarken pay aldıklarımız, hastalık olsun, kaza olsun, ne yaşarsak insanın kaderidir. İnsan doğarken kaderi çizilmiş. Ben yazgıya inanırım. İnşallah siz bu satırları okurken benim rahatsızlığım stabil hale gelir der ama bu vefatından sonra çıkan bir röportaj. İnanıyor musun sen peki moralle kanserin düzelebileceğini?
Ya bütün hastalıkların psikolojik olduğunu düşünüyorum ama sahte bir moralle düzelmez. Hı hı. Çünkü insanın gizli niyeti aslında öleceğine olan inancı. Şimdi biliyorsun kanserden ölen ve sonra geri gelen bir kadının kitabını, hı hı, okuyor. Bizim Nuşin, marazlı Nuşin yollamıştı. Ama çok güzel kitap hakikaten. Orada şey diyor, ben içten içe ne kadar böyle öğretilere inansam da kendime aslında çok moralim iyi, ben yazgıya inanıyorum desem de içten içe bir yerden öleceğime olan derin bir inancım vardı diyor. İşte o derin inancı değiştirmek gerekiyor. Evet. O da öyle yar baba yiğidin harcı değil abi. O çok zor bir iş. Derin inancı değiştirmek çok zor iş. Yoksa birkaç tane spiritüel kitap okudum, birkaç tane spiritüel düşüncem var, görüşüm, inancım var. Böyle üstün körü olmaz abi. Gerçekten buna uyanmak gerekiyor. O işte o uyanışa uyanmak lazım. Nereden, hangi yöntemle uyanacağız? Çünkü derinlemesine olan inancı nasıl değiştireceğiz? Mesela ben de kanser hastaları biliyorum ki değişecek ama içten içe de öleceklerini düşünüyorum mesela kanser hastalarının.
Bir de şey yapıyoruz, ne kanseriymiş. Kanserin çeşidine bakarak da ne kadar ömrünün kalacağını insana. Göğüs kanseri an iyileşebilir. Prostat mı gider diye kafamızda önyargılar da var birinin hastalığını sorarken.
Evet abi.
Çok saçma bir şey aslında ama o acı olayı bize küçüklükten böyle kafam enjekte edildi. Sen geçen gün söyledin ya, Marco varmış da köpeği mi ölmüş, bir şey ölmüş, masal. Annem mesela onu bana çok anlatırdı. İşte Bambi varmış, annesi ölmüş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ben ağlıyormuşum o anlatırken.
Manyak ya. Benim anneannem de bize bir hikayelerini anlatır ağlatırdı. Sonra evet, biz psikopat gibi anneanne bir daha ölen köpeğin Mimi'nin hikayesini anlatsana. Anneannemin bir Mimi diye köpeği varmış, bilmem ne olmuş, çocukken o ölmüş. Bir kere sen Sivas'ta Mimi ismini nereden koydun? Allah'ın Sivaslısı.
Kıtmir olsa olur Sivaslı'nın köpeğinin ismi.
Ha, bize böyle oturmuş Mimi'nin ölüşünü anlatıyor. Bir de bize de sanki böyle La Fontaine masalı gibi geliyor. Ağlıyoruz ağlıyoruz, çığıra çığıra ağlıyoruz kuzenlerle. Sonra gidip bir işte iki gün sonra anneanne bir daha Mimi'yi anlatsana.
Biz de öyleydik işte. Yani böyle koca karılar otururdu dizinin dibinde. Hayalet hikayelerini,
aa, güzeldir ama,
dinlerdik. İşte çarşamba karıları gelmiş. Yok ayağı tersmiş. Yok onu aşağı indirmiş rüyasında. Bir uyanmış ki etraf çöplükmüş. Soğan kabukları paraymış falan. Bir daha anlat, bir daha anlat diye. Sonra tuvalete gidemezdik korkudan.
Tabii ben abimle giderdim. Abim kapıda beklerdi. Ki abimin kapıda beklemesi bile garanti değildi. Tuvaletten ya böyle aşağı el çıkarsa Göttingen'avuşlar ne belli ya, Göttingen'avuşladı el. Bir de kesik el çıktı sonra senden.
Evet çıktı, biliyorum. Sakallı bebek, kesik el, bunlar hep çıkan. Enişte sen hatırlıyor musun sakallı bebeği?
Anam o Levanten öyle
şey. İzmir'de olay olmuş, sakallı bebek.
Kaliteli o, kaliteli. Bilmez
sen bana kalitesiz mi diyorsun? Abi, patronum beni eziyor.
Morgıç diyecektim. Neydi? Bu ezmeye ne deniyordunuz?
Mobbing.
Morgıç.
Mobidik.
Oğlum morgıç yapıyorsa hala yaralamıyoruz.
Ben yanlış anlamışım.
Morgıç.
Mobbing gibi de yapamıyorsunuz. Ne biçim işletmesiniz siz?
Ya işte şu şarjımız da tam dolmadı ki bir ağız tadıyla.
En verimli çağımızda şarjımız bitti değil mi?
Harbiden ha. Ne güzel periskop gidiyordu. Ama programımızın en kutsal anlarını Arabex Seferdi Özbeğen ile devam başlığında sizlerle paylaşıyoruz. Evet değerli dinleyenler.
Eskiden İzmir Fuarı'nda büyük olay olurdu işte. Şeyler gelirdi. Zenginler gider dinlerdi. Fakirler de dışarıdan dinlerdi sanatçıları. Fakirler.
Fakirler gelir. Fakirler.
Ya İzmir'de şey vardır. Ünlü görme isteği.
Canım sanki İstanbul'da.
Hayır yoktur. Canım İstanbul'da görme şansın var ama mesela biz.
Nerede var ya koca İstanbul'da? Nerede var?
Bir caddeye çık bakalım, görecek misin Ayça?
Bağdat Caddesi'ne. Tabii
canım, Bağdat Caddesi.
Birkaç tane manken görüyorsun öyle. Bir kere Memoların okulunun yanında Muhteşem Süleyman'ı görmüş.
Evet evet, biz de gördük onu. Ablalarım bayılacaktı heyecandan.
Hadi nerede gördünüz?
Caddede yürürlerken. Ay böyle renkleri bezleri soldu böyle. Arkalarından takip ediyorlar, gidiyorlar, heyecanlanıyorlar.
Biz gördük. Bizim evin orada oturuyorlardı onlar karısıyla. Bergüver.
Bergüver.
Neydi kız?
Bergüzar.
Bergüzar. Karısı çok güzel kız.
Güzel
ama.
Kız. Aa,
doğrusu çok güzel
kaptı
kız.
Kral gibi adamı, padişahı.
O pörtlek göz herifle de niye evlendi?
Tight'lı resimlerine gülüyorduk. Adam birden padişah oldu.
Evet abi. Hayır yani biz sırf o padişah ambalajını beğendi de evlendi o kız. Yoksa güzelim kız niye dedim pörtlek göz?
Burada ne varsa o Ayça, bak şansı. Ya kaderin kaderi olacak ya pederin peder olacak Ayça'cığım.
Ve sonra Memoların okulunu orada bir baktık ki Memo geldi. Anne dün dedi, bugün dedi okula dedi Padişah Süleyman geldi dedi. Ne yaptı dedim. Dedi Garanti Bankası'ndan para çekti dedi. Yanında bankamatik vardı. Demek ki paralarını oraya şey yapıyormuş.
Ben şeyde Turkcell'de çalışırken çağrı merkezinde mesela bir ünlü düştü, aradı.
Ha ararlar mıydı?
Tabii ararlardı.
Sen VIP bölümde miydin yoksa?
Ben farklı bağlılık ve risk bölümü vardı. Biz Turkcell'i bırakmış müşterileri arıyorduk.
Mesela nasıl açıyordun telefonu?
Şimdi iki çeşit arama var. Ya gelen aramalar ya giden aramalar.
Sen yani, giden araba mıydın?
Önce ben işte, iyi günler ben Pınar nasıl yardımcı olabilirim diye gelenmiştir.
Düşünsene seni kim bilir kaçımız aramışızdır. Ve orada makaranın tillağı varmış, haberimiz yok, konuşuyoruz ha. Bizi bilmeden. Espri yapan
var. Ay, Ayca düşünsene espri yapasım geliyor böyle. Ay ben böyle bir kızarıyordum, bozarıyordum, susuyordum tabii ki. Bir kere Muhammed Bey diye bir adam aramıştı. Muhabbet Bey demiştim mesela, çok utanmıştım ona. Dilim çok sürçüyordu konuşurken heyecandan.
Peki ne, açtın ha, diyelim ki gelen arama. Gelen aramayı açtın.
İyi günler Pınar, ben nasıl yardımcı olabilirim diyordum. Sen de müşteri ol hadi.
Ama çok seksi geliyor. Bayan ben bu fatura ne ya?
Tabii önce faturanızı inceleyelim. İsminizi rica edebilir miyim?
Hamza.
Hamza Bey, ben telefon numaranızı rica edeyim.
0533 416 4406.
Diye böyle faturasını inceliyorduk. Böyle kibar kibar konuşunca karşıdaki, diğeri Hamza olsa bile bir süre sonra
utanıyor.
Ya üstünüze kişisel olarak algılamayın. İşte Sövüyor. Sen, bazen de şey oluyordu. Kızım sen bana erkek ver, orada ben şimdi küfür edeceğim.
Güzelmiş. Yazık.
Bir tane tuş vardı. Mut tuşu, sessiz tuşu. Ona basıyorduk. Bizim sesimiz gitmiyordu. Ona basıp Allah'ın manyağı.
Aa ya bu değmedi elin?
Öyle kazalar da, o tuşu çalışmayanlar
işten atılıyordu.
Ceza alıyorsun, prim alamıyorsun.
Ha. Primi de mi var ki o işin?
Tabii primi de var.
Prim nasıl oluyor? Eğer vazgeçirirsen abonelikten çıkmayı...
Onlar sayı bazında prim alıyorsun eğer vazgeçirirsen aboneyi. Tabii öyle ufak ufak primler de alıyorsun. Sonra konuşma kalitesi diye bir puan türü vardı. Rastgele 10 tane konuşmayı seçiyorlardı. Onun puanlandırıyor, primine etki ediyordu o da.
Hadi ya.
Teşekkür etmiş misin? İsmiyle hitap etmiş misin? Stres yönetimi nasıl falan diye bir sürü şey yapıyorlardı. İnceleme.
Aslında iyi bir meslek ha bu stres. Benim için önemli bir şey olurdu.
Sen zaten o işi yapamazsın. Sen sinirlenirdin.
Sen aman koyarım diyorum. Bir şey soracağım size. Hayır şöyle. Benim radyoda bizim de aslında benzer bir şey vardı. Yayına geciktirici denen bir şey vardı.
terbiyelik olacak.
Valla kurumsal radyolarda çalışırken geciktirici takarlar. 8 saniye beriden gelir senin yaptığın
yayın. Şimdi bu şeyler Müge Anlılar'da falan da var o. He. Küfredince bip diyor. Hani canlı yayın aslında ama.
İşte orada da senin ses, ama normalde de yayın her zaman o geciktiriciyle birlikte şeydir. Yani her zaman devam eder yayın. Telefonu da alırsın ama sen her zaman şeyi 8 saniye geriden yapmaktasındır. Sesin 8 saniye sonra insanlara ulaşır.
Peki o niye engelli?
O şöyle, dinleyiciyi telefonla aldığın zaman diyelim senin evradını diye sana küfür etti. O zaman 8 saniye küfür etme şey süresi var. Sen o 8 saniye içerisinde onun söylediği kötü küfürü siliyorsun ve şey düğmesi var. Hemen basıyorsun ona ve onu da kapatıyorsun telefonunu. O çıkmıyor yayına. O 8 saniye önce kesiliyor. Ama ben onu ayarlamıştım. Bana küfür edene ben de geri küfür ediyordum. Ve 8 saniyeye sığıyordu. Ben hemen bakıyordum saat, senin ben evradına eski ananamına geliyorum diye hemen geri küfürümü ediyordum, öyle basıyordum.
Akıl oyunları. Ay Sivaslı'ya bak hani.
Tabii oğlum. Özdürmeyin lan kendinizi. Geciktirici takın. Özdürmeyin lan kendinizi.
Geciktirici o neydi ya?
Öyle öyle bir şey. Dileği makinesi.
Kapında kırmızı bir gül bıraktım. Dünyanın en güzel kedisi geldi çocuklar.
Allah Allah.
Eskiden İzmir fuar çalışmaları başlamadan önce emniyet amirliğinden çalışma izni alırlarmış bu sanatçılar.
Ya bir şey söyleyeceğim. Ferdi Özbey'in döneminde şeyler, kadınlar gidip şey alıyorlardı, orospu belgesi.
Vesika.
Vesika alıyorlardı. Böyle şeyler için yani o Ajda
Pekkan. Yârim.
Tabii tabii, o Ajda Pekkanların bilmem nelerin hep vesikaları olması lazım. Yani ben şimdi bilmiyorum ama o dönemin insanları, sahneye çıkan her insanın vesikası vardı diye biliyorum. Şimdi o... Hatta bırak sahneye çıkanı, dansözü, şarkıcısını filan, garsonların, barmaidlerin de şey vesikası vardı.
Hüviyet benzeri bir hüviyet. Eskiden nüfus cüzdanı hüviyet derlerdi. Annem de derdi. Sen hatırlar mısın hüviyet?
Herhalde hatırlarım. Hüviyetin ben hala mı? Diyorum.
Hüviyet. Çok komik geldi şimdi.
Hüviyet. Nüfus şey hüviyet. Neydi? Hüviyet. Doğrusu. Hüviyet. Tabii. Bir de onlar sayfa sayfa. Şakır şukur şakır şukur sayfa sayfaydı.
Fasikül.
Aa, rica ederim. Benim kimliğime fasikül diye bensin Pınar.
bir karta parmak izi basıyorlarmış. Ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım elimizde dosya dolusu evrakla ayrı ayrı şubelerden ayrı ayrı kuyruklara girer imza atardık. Sabıkalı muamelesi görürdük. Hiç unutmuyorum. Müzeyyen Sener önümde. Biz de ona berbat formalite kuyruğundayız. Sıra Müzeyyen ablaya geldi. Polisin nerede çalışıyorsunuz sorusuna Taktak'ın evinde cevabını vermez mi diyor. Taktak da ünlü bir genel evmiş.
Ama kadın komikti ya.
Taktak'ın evinde.
Ama niye öyle söylemiştir? Çünkü vesikadan dolayı.
Evet işte vesika ona benzer. Taktak'ın evinde çalışıyormuş.
Haklı. Taktak'ın evinde bir şey söyleyeyim. Müzeyyen Sener'e sonra ben her yerde oturdum. Türkiye'nin her yerinde ve İstanbul'un her semtinde oturmuş bir insan olarak. Bir keresinde de Anadolu Hisarı'nda oturmuştum. Orada da bizim evin yan tarafında Müzeyyen Sener'in sürekli takıldığı, balıkçılarla rakı içtiği bir yat vardı. Hep orada takılırmış o. Hep böyle ama ben hiç görmek... O bana nasip olmadı.
Kısmet. Kısmet olmadı. Kısmet de yoksa ne yaparsan yap olmaz Ayça. 45'likleri saymazsak yarım asıra 30 adet albüm, 400'e yakın devasa bir repertuar sığmış. Canım. 75 milyonluk bir ülkenin orta yaş grubunun büyük bir çoğunluğu beni tanımış, şarkılarında yaşamış.
Aferin be.
Bir itirafımı sona bıraktım diyor.
Aa.
Ne olabilir acaba?
Game mi? Çocuk sahibi olmak istermiştir, Allah bilir.
Gece hayatı ve mesleğime dahil olan düşkünlüğüm nedeniyle bir yuva sahibi olamadım diyor. Sence bu pişmanlık mı? Yoksa bir itiraf mı? Ne bu? Gay bir insanın yuva sahibi olması, yuvadan kastettiği ne?
Ay canım, niye evleniyor insanlar? Arkadaşım var benim, çok yakın bir gay arkadaşım, evlendi, çok da mutluydu ama ayrılmışlar şimdi ya. Çok üzüldüm. Mesela onlar çocuk sahibi olmayı falan istiyorlardı da ben onu anlayamıyorum abi. O kadar ben şu anda o kadar ya o kadar modern değilim galiba. Yani çocuğu nasıl olacak? Hani o çocuk senin anayın tanımayırık falan nasıl yapacaklar o zaman? Bizde böyle iktir. Nasıl
ya,
açıklanır?
Ben geçen dedim ya Kim Kardashian'lar var ya, onun üvey babası var.
Ev sporcu. Arkadaşı olarak takılacaklar herhalde. Hani anne baba rolü bilmiyorum ama hani abi daha iyi abi, kime ne hayır gelmiş anne baba rolünden Allah aşkına. Bak diyorum sana, bir baba bir ölmüş, bütün başarılı insanlara bak, babalar ölmüş abi. Tövbe estağfurullah.
Bak benim babam yaşıyor hala, başarısızlık. Biz
ama senin annen öldü, oradan kazanıyor. Oradan kazanıyorsun.
Yetim olamadık, öksüz olduk. Ferdi Özbeğen'le ilgili bir şey de var. Olay var. Ferdi Özbeğen'in bir evlatlık oğlu var.
Ana.
Ama şöyle bir durum var.
Manita varmış.
Öyle manita değil. Var ve yasal şeyi vasiyeti kalsın diye evlatlık almış. Ve bu yöntemi birçok gay yapıyormuş.
İyi etmiş abi, helal olsun. Madem senin yasan da yok, o zaman biz de o yasayı deler bir şekilde hakkını savunuruz. Evlatlık. Allah rahmet eylesin. Bak haklarını onun düşünmüş canım benim.
Hı hı. Ama daha sonra öldükten sonra Ferdi Özbeyen bir kısım mal varlığını vakfa bağışlamış.
Ne vakfı?
Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamış. He. Hilmi Mutlu.
Keşke bize de acık bağışlayaymış. Yazık onun ama çok fazla bir şey yoktur ki. Yemiştir o yaşarken.
Yemiş.
Yemiş değil mi?
Şimdi karı kocaya tanınan sosyal sigorta miras hakkına vergi indirimine sahip olmak için yapıyorlarmış bunu.
Abi ne yaparsan yap, Hanzo her yerde Hanzo. Biz mesela biz. En modern söylemlerde bile Hanzo'ysa Hanzo.
Bütün mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı için Allah Hilmi rahmet Mutlu eylesin. Özbeyen yani üvey oğlu vasiyetin iptal davası açmış.
Niye?
Çünkü mal varlığı ona kalsın istiyormuş.
Ama!
Yazıda diyor ki bu orayının bir yazısının bir
şey. Oraya yerinde durur mu, yapıştırmış cevabı.
Görüyorsunuz ki evliliğin bazı tarafları herkes için aynı işliyor demiş.
Ha.
Durur mu?
Durur mu, yapıştırmış cevabı.
O da öyle bir dava açmış. Türk Eğitim Vakfı'na değil, bana verin ben onun üvey oğluyum diye. Böyle bir durum söz konusu.
Ben de olsa bağırdım Tuli'ye üvey oğluyum diye.
Ya ben bu hikayeleri, olayları araştırırken bir habere denk geldim. Bülent Ersoy şokta diyor. Bülent Ersoy aralarında Ferdi Özbeyen, Ayten Arpman, Yılmaz Ulusoy gibi çok sayıda ünlü ismin ve ailenin mezarı bulunan İstanbul Ulus Mezarlığı'nda bir mezar yeri satın almak istemiş.
Hmm.
Tabii ki Bülent Ersoy durur mu? Hemen İstanbul Mezarlıklar Müdürü Adem Avcı'yı aramış. Yanıtı ilginç oldu diyor. Avcı Bülent Ersoy'a, Bülent Hanım hiçbir cenaze ortada kalmaz. Allah gecinden versin. Öldüğünüz zaman mutlaka defnecek bir yer bulunur dedi.
Peki bir şey söyleyeyim, bu cenaze işleri hakikaten ben hiç bilmiyorum biliyor musun? Mesela bir hasta Allah korusun annem gitti, ben ne bakacağım?
Ya o işler o kadar hızlı halloluyor ki Ayça, ve mutlaka bilen birileri çıkıyor.
Mesela istediğim mesela bizim bu yan tarafta ben öldüm diyelim Allah
neresi
korusun.
Neresi boş yer varsa oraya, ya da aileden bir yakın varsa o mezarlıkta, istiyorsan onun üstüne defnedebiliyorsun, hani annedir,
ha,
babadır.
Öyle mi?
Ama belediye seni yönlendiriyor, neresi boşsa oraya
herhalde
gidiyorsun.
Annem anneannemle dedemin üstüne gitmek
nerede
istemez.
Nerede o?
Zincirlikuyu'da. Çünkü çok
havalı bir mezarlıkmış yalnız Zincirlikuyu.
Çok kavgalılar.
Ha, yok.
O zaman eski İstanbullular hep Zincirlikuyu'da yatardı. Şimdi
Karacahmet öyle... var.
Ha.
Bir de şey yapıyor belediyeler. Ha,
çok kavga ederler diye. Bence burası güzel annem için.
Güzel. Ben de burasını
istiyorum. Ben de burasını istiyorum. Hı. Ben böyle şu şey hemen bizim güzel bahçede bir Alevi şey köyü var ya. Orada istiyorum abi.
Güzel
ben.
Orası.
Orası çok bana keyifli gibi. Bir de annemle en son orada annem aklı başındayken yürürken şey yapmıştık. Gidip orada çocuğu ölmüş Allah korusun. Hı hı. Bir aile. Annesi hala yaşıyor gibi gidiyor temizliyor oğlum benim. Allah korusun tabii estağfurullah. Allah dağlara taşlara ya. İşte çok kötü oluyor insan ya. Tam Arabex program ama
öyle. Ben sinirden gülüyorum böyle durumda. Ama... Annemin de midesi bulanınca ağzı sulanırmış. Ben de bir duygusal olunca gülesim geliyor.
Yalan söyleme, sen hiç duygusal bir insan değilsin. Sivaslı. Allah'ın rasyonel Sivaslısı. Bunların hepsi böyledir. Bu Sivaslı dediler mi kaçacaksın? Bak ben söyleyeyim. Daha bir kişi daha çıkmadı.
Niye kaçmıyorsun o zaman?
Türkiye'nin...
Sen de boş değilsin bana karşı.
Hayır ben de Sivaslıyım da onunla. Abi birisi sana Sivaslıyım dedi mi kaç.
Ama anne baba Sivaslı da o daha tehlikeli. Benim annem Sivaslı sadece, o yüzden yarı
benim,
kan.
Benim de öyle oğlum. Bak bizim Derya yazmış ki cenaze işleri en tıkır tıkır işleyen
evet,
sistemi Türkiye'nin demiş.
O kadar çabuk, hem belediye araba gönderiyor, ikram arabası.
Aa,
tabii işte taziye evine sonra varsa, servis kaldırıyor cenazeye.
Bu arada bizim Atilla, zabıta Atilla şimdi yeni işi sistemde çalışıyor, bilgi işlemde çalışıyor bir hastanenin. Ve beraber filmler çekiyorlar bir tane doktorla. Kalp damar cerrahıymış. Dün de annemi bu Urla Devlet Hastanesi'ne götürünce sürekli böyle bir geçmeyen bir mide durumu var annemin. Bir kütle gördüler annemin midesinde. Baktılar bu aort damarı bilmem kaç 13-14 santim şişmiş. Ya dedi ki bu anneniz çok riskli bir durumda yalnız haberiniz olsun. Bunu her an hastaneye yetiştirmeniz gerekebilir dediler. Açıkça söylediler.
Ya Allah korusun annenin içinde, benim annem o yüzden öldü.
İşte evet. Hı. Ve dediler ki burada yapamayız. Bunu tam kapsamlı bir kalp damar cerrahının olduğu, hı-hı, bir hastaneye götürmeniz lazım dedi. Şimdi ben düşündüm daha önce de başına gelen bir şey. Abi buna cerrahi bir müdahaleli lazım. Annem böyle bir şey kaldıramaz. O yüzden gittiği yere kadar götüreceğiz tansiyonu kontrol altında. Yani bilmiyorum ama hiç iyi durumda değil annem. Hani dua ederseniz çok sevinirim. seviniriz arkadaşlar. Şimdi bizim işte zabıta Atilla'nın yanında çalıştığı o kalp damar cerrahına bütün şeyleri yolladım. Raporlarını. Şimdi aradı program sırasında. Biraz sonra arayacağım onu, doktoru. Bir bakalım. Ay anam, yaşamak çok zor.
Ya o şey, aort damarı olayının 3 sebebi varmış. Stres, sigara ve genetik. Ben annem ölünce genetik olduğunu duyunca hemen gitmiştim hastaneye. O
hemen de tribe girmiş. Tabii i̇şte canım. Sivaslı ya, hemen kendini düşünüyor. Ya bağ bir şey olur mu? Lan o gitmiş orada, anası ölmüş, bu gitmiş bağ bir şey olur mu? Seni azar edeler.
Beşikte çocuğum var, ne yapayım?
Allah korusun.
Anasız mı bırakayım anneciğim? Ben İstanbul'dayken çok korkuyordum, İstanbul'da ölürsem hangi mezarlığa götürecekler beni. Çok kalabalık orası. Dağın başına götürürlerdi. İzmir'e gelince bir rahatladım.
Ay yakın beni dedim. Sakın İstanbul, İstanbul istemem.
Aa ben öyle yazdım. İstanbul dedim Ayça. Seni İstanbul'a götüreceğiz.
Yok vallahi yapma oğlum. Bak ben istiyorum burada zeytinler. Zeytinler de değil. Burayı yaka güzel işte. Tam da içime sinmiyor ama güzel yani.
İşte annemin de Buca Kaynaklar'da Gökdere mezarlığı var.
Ne yazık.
Orada mezarı. Annem de şeydi böyle, aman sıcak oldu, essin essin aman, aa, hava dar diye. Mezarın olduğu yerde böyle esen bir yer, oh dedim annem rahatlamıştır, aa, şimdi esiyordur burası falan
abi
diye.
Onlar hissetmiyorlar
tabii
ki
canım.
Ya.
Tabii canım. Ya ben mezarlığa babamın, gitmek bile bana çok saçma geliyor.
Ben daha babamın mezarını görmedim. Bizim aileden de kimse görmedi. Bir kere abimin karısı mahalle karısı oldu. O çok gider ölü mezarlara. Abimle gitmişler onu tavlayacağı zaman. Bir kere onunla gittiler işte.
Benim annemin mezarına...
Ama kötü bir şey mi acaba? Gitmek mi lazım?
Bilmiyorum da.
Hiç gidilmedi. Daha şimdi ne galiba bir kere herhalde o kimsesizler mezarı diye üstüne başkaları...
Yapıldı mı mezarlık peki?
Yok canım öyle yapılmıştır da hani hiç kimse gitmedi. Herhalde üstüne başkaları şey olmuş. Hani bir sürü gelmeyince kimse galiba onu şey kimsesiz diye şey yapıyorlarmış.
Yapıyorlar. Annemin mezarı da işte bir sene geçti yapıldı falan. Gidiyoruz Mayıs. 1 Mayıs annemin doğum günü. Doğum gününde gittim ben. Böyle tribe girdim, tam duygusallaştım işte.
Sen.
Ya
sen.
Allah annem ölmüş benim.
Oğlum yalan söylüyor, bu Sivaslı hayatında ağlamamıştır. Timsah gözyaşları.
Ama bak böyle duygusallaştım dedim, ağladım demedim. Duygusallaştım, toprağa falan çiçekleri su verdim. Sonra mezar taşına bakarken bir yazıya denk geldi. Böyle bir tükenmez kalemle çizilerek Hacı dayın geldi yazıyor.
Ay vay ayı vay.
Dayım tabii, not bırakmış.
Ha size bırakmış onu. Ama
Hacı geldi yazıyor. Dayının
Hacı geldi. Hacı. Tam Sivas işi.
Abi
tam Sivas işi bu. Ben bunu bir şey söyleyeyim. Bir ben anlarım, bir de Sivaslılar anlar.
Abi insan niye yapar?
Bu Hanzoluk en bu bak gerçekten başka bir şehirdi bilmiyorum.
Taşı
olmaz.
Kazımış. Hacı geldi. Hoş geldin. Buyur ya? Yanda yatak var, geç. Boş. Bu neydi şimdi? Güleyim mi, ağlayayım mı, şaşırdım.
Sivaslı. Başka bir şey değil, Sivas işi. Dur aman enişten de benden soğuyacak bunlar böyle Hanzo köylü diye.
Sonra İsviçre Alplerine dedi ki dayım dedi. Hadi çay ya. Koyayım için dedi.
Ya benim orada Madame Rottermeier vardı ya. Ha. Keşke onu anlasaydı. Bir piyano dersleri alıyordu bakalım lan. Ya balon etek balon etek. Dedim ki yani ben biraz böyle daha marjinal botlar giymek istiyorum.
Soğuğu çok pis buraların dedim. Doğalgazı kökledik.
Abi sonra getirdi işte yan tarafta Margarita diye bir hanım vardı.
Peynir eritmişler. Ekmek peynir koydular dedim. Utanmaz. Sivas'ta böyle miydi? İsviçre'ye geldik, ekmek peynir. Ben orada pastırma yiyordum.
Fondü fondü. Ne lan bu fondü?
Ekmek peynirin adı fondü olmuş ayrıca. Ay, saat geçiyor yalnız. Bir saat geçtik. Allah'ın izniyle.
Allah'ın izniyle işte ne güzel oldu. Vallahi güzel program oldu ama. Hı. Ben artık iyice çalışmaya verdim.
Sen mevsimlik işçi gibi günde 3 program.
Ha, yiyorlar ama çalışıyorlar. Arada Çiğdem molası verdik Allah'tan çok şükür. Senin piji kaçta geliyor?
Benim piji 5'e çeyrek kala geliyor.
Aa, kız gel şu kışlıkları çıkara.
Hadi tamam hadi.
Hadi Allah hadi. Rızası için. Bir el at da şu kışlıkları çıkara. Ölüyoruz. Ya soğuktan öldük. Kötlerimiz büzüştü soğuktan.
Hadi kapat da bat edek.
Arkadaşlar Ferdi Özbey'in yine çok sevilen bir şarkısıyla bugünkü programımızı kapatıyoruz.
Şarkıları kesildiği için Adnan Acar fırça atıyor yorumlarda.
Son şarkılar.
Son şarkılar kesilmesin diye ona da buradan aman sevgilerimizi da gönderiyoruz.
Adnan Acar bize la ezdirmeyiz lan kendimizi. Hadi yarın akşam saat 8'de BKM Mutfak'ta gösterim var. Tasfiye nedeniyle zararına stand up. Sen de bir kere gel de.
Keşke İzmir'dekini artık kısmet.
İzmir'de olacak şimdi bir sahne ayarladık. Ama İzmirli pinti gelmiyor ki anam.
Gelir anam gelir. Yarım kilo kıyma almayı verin gelin şu kızın gösterisine ya.
Eyvallah. Hadi O zaman ne edek? Gidek.
Gidek.
Yarın sabah saat 9'da Radyo Karavan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Güle güle.
Gönlüm bir deli, sana yazdım beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerini. Sana yazdım beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerini. Başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsem yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın. Kanımda, canımda, dört yanımda. Senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsem yeter bana. Gözlerim yolda acıyla dolu bir aşkıydı. Yoksa hemen sonu gelecek. Acıyla dolu bir aşk mıydı? Başka hiç kimsem olmasın. Bir gün dönse yeter bana. senden başka hiç kimse olmasın bir günden sen.